Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ufuk Özaydın. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum.
Ufuk hocam, şimdi siz de cerrahinin büyük konularını bitirmiş idik daha önceki programlarımızda. İşte bağırsak cerrahisidir, safra kesisidir, tiroittir, meme hastalıklarıdır, kanserleridir vesaire. Şimdi büyük konu deyince evet büyük konular belli, işte kanser dediğiniz bir büyük konu muhakkak ama tırnağa batan bir adam için herhalde en büyük konu tırnak batmasıdır. Fıtık deseniz hakeza, kıl dönmesi deseniz bütün askerlik yapmış erkeklerin bir hatırası vardır buraya ait. Şimdi bugün cerrahinin küçük konuları demeyeyim ama öldürmeyen konularından bahsedelim istedik biraz. Veya en azından İnşallah. Ön planda bu düşünmeyen konularından. Şimdi en çok kafa karıştıran konulardan biriyle başlayalım istiyorum müsaade ederseniz. Fıtık deyince bizde hemen bir bel fıtığı, boyun fıtığı, kasık fıtığı, göbek fıtığına girer. Şimdi bir böyle hani genel tebabet açıdan girişi ben yapayım, sizin ihtisas sahanıza bırakayım işi.
Estağfurullah.
Malum haliniz sevgili dinleyenlerimiz, iki fıtık çeşidimiz var. Genel cerrahi ilgilendiren ve beyin cerrahisini ilgilendirenler. Omurgamızın arasındaki omurların birbirine olan yükü bindirmeye yarayan, dengeyi sağlayan, yükü azaltan disk dediğimiz organın fıtıklaşması bel ve boyun fıtıklarıyla ifade edilip beyin cerrahisinin konusu iken kasık ve göbek fıtıkları direkt olarak genel cerrahi ilgilendiriyor. O yüzden bugünkü programımızın ilk giriş konusu fıtıklar ama öncelikli olarak kasık fıtıkları ve göbek fıtıklarından bahsedeceğiz. Bel ve boyun fıtıklarına bir beklentimiz olmasın lütfen. Onları inşallah beyin cerrahisi bir konumuz olduğunda tekrar onunla irdeleriz.
İnşallah.
Buyurun Ufuk hocam, nedir fıtık?
Evet, poliklinikte çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi de fıtık ve gerçekten bazı hastalar bizim bel fıtığımız var diyerek bize geliyorlar.
Hayır, o kadar geliyor yani. Yani
tam poliklinikte çok sık karşılaştım. İşte boyun fıtığımız var, bel fıtığımız var. Fıtık deyince hakikaten genel cerrahinin konusu gibi düşünülüp direkt genel cerrahiye geliniyor. Ne hikmetse yanlış inanışlardan bir tanesi işte. Meme deyince de bizim hastalarımız kadın doğuma gidiyorlar.
Gider,
yani
evet.
Aynı hesap. Niye kadın doğuma gider hiç kimse bilmiyor ama meme deyince kadın doğuma gidenlerin sıklığı çok.
Onlar genel cerrahiye gönderiyorsa problem yok hocam yanlış gitmenin.
İşte gönderiyorlarsa sorun yok da göndermediklerinde çok büyük sorun var. Yani burada gerçekten bel fıtığı ve boyun fıtığı bizim işimiz değil. Bunlar direkt beyin cerrahisinin işi. Onların tedavileri, teşhisleri konusunda da çok büyük farklı alternatifler var. Onlar hakikaten bir beyin cerrahı arkadaş anlatsın. Ama bizim fıtık dediğimiz şey de biz genellikle genel cerrahi olduğumuz için kasık fıtıkları bizim esas konumuz. Bir de göbek fıtığı ve ameliyat yerinden olan fıtıklar gibi söyleyelim.
Yani peki o zaman fıtık yönelendi. Ne demek diye başlayalım hocam.
Şimdi fıtık dediğim şey karın duvarının herhangi bir zayıf noktasından karın içindeki organların dışarıya doğruya çıkmasıdır fıtık.
Ufuk hocam bir araya girsem tekrar. Karın içinden dışarı dedik ya. Şu karın organlarının anatomisini bir dinleyenimizi ilgilendireceği kadar anlatabilir misiniz?
Yani anatomi için ikinci sınıftan yeri dönmemiz lazım.
Evet, fakültesi dersi gibi ama şimdi şu periton mevzunu anlatmadan herhalde bunu anlatmamız
evet,
zor mu olacak?
Zor.
Şimdi göğüs kafesi kısmını bıraktık. Diyaframdan aşağı indik.
Karın içinde bizim iç organların etrafını çeviren bir peritonumuz var.
Zarımız var. Kesemiz var.
Evet. O zar gerçekten bütün şeyleri, organları dışarıya karşı koruyan bir organ.
Hangi organlar bunun içinde değil hocam?
Retroperitoneal organ dediğimiz böbrekler mesela bunun dışında. Sürenel bezler dediğimiz bunun dışında. Ama karaciğer, dalak, böbrekler,
bağırsaklar.
Bağırsaklar bunlar hepsi karın içindeki organlar. Ve genellikle fıtık dediğimiz dışarıya doğru çıkan keselerin içinde de bizim omentum dediğimiz iç organların etrafını çevrilen yağ tabakası var. Omentum dediğimiz ve gerçekten bir şeyin karın içinin jandarması gibi çalışan, nerede bir problem varsa oraya gidip bu işlere hemen el atan bir organ. Omentumun genellikle dışarıya doğru çıkmasını görüyoruz. Ama fıtık kesesi büyüdükçe bunun içine bağırsaklar da giriyor. Ve gerçekten çok değişik bağırsak ansları bunun içine girebilir.
Mesela problem çok ilerlese karaciğerde bunun içine girebilir mi hocam?
Çok nadir. Var.
Teorik ama, olarak mümkün ama pratikte.
Evet, pratikte gördüğümüz çok bir şey yok. Çünkü karaciğerin çok büyük sağlam yapılarla bağları var. Onların kopması zaten artık başka şeyleri de gerektirdiği için sadece tek başına bir fıtık olarak karaciğer fıtığını görmek çok zor. Ama genellikle karşılaştığımız kasık fıtıkları. En çok karşılaştığımız. Biz en çoğundan başlayıp geriye doğru
gidelim.
En çok karşılaştığımız şey kasık fıtıkları. Şimdi kasık fıtıklarında bir çocuklarda görülenler bir de yaşlılarda görülenler diye ikiye ayırmakta fayda var. Fıtık her yaşta görülebilir. Ama çocuklarda görülen genellikle doğumsal olan hatalardan dolayı, aksaklıklardan dolayı gördüğümüz şeylerdir. Ama bunu da genellikle teşhisini annelerin koyması lazım. Bunu da annelerin bilmesi lazım ki teşhis koymakta bu konuda bilgisi olsun isterim. Onun için ben bütün çocuk doktorlarının bu konuda aileleri bilgilendirmesini isterim. Mesela hep geliyorlar işte sünnet ne zaman yapılsın? Yani gerçekten çok önemli bir mevzu ama doktorun bu konuda ona bilgi vermesinde çok önemli. Çocuğun pipisinde yapışıklık varsa bu çocuğu bekletmenin hiçbir anlamı yok. Çocuğu fıtık ameliyatı yapıyorsak, eğer çocuk sünnet olmamışsa ben mutlaka sünnetini de yapalım diyorum.
İkisi bir arada bitsin.
Yani işte. Çocuk güzel genel anestezi almış, uyumuş, zaten her şey bitmiş. Dolayısıyla o arada sünnetinin yapılması çocuk için çok büyük bir konfor diye düşünüyoruz. Ama annesi, babası biz işte düğün yapacağız. Ya düğün derneğinin son yapın.
Biz kimseye söylemeyiz.
Düğün derneğini yapsınlar ama gerçekten bu yönüyle çocuklardaki fıtıklar bizim için çok gördüğümüz şeyler. Çocuklarda yumurtalar böbreklerin altında gelişiyorlar. Ta doğumda. Doğumla beraber kasık kanalından geçerek torbalara iniyorlar. Gerçekten çok büyük hikmetleri var. Niye torbaya konmuş da dışarıya sarkıtılmış?
Niye hocam?
Yani bir süs olarak değil. Allah öyle güzel yaratmış ki gerçekten yumurtaların sperm yapabilmesi için vücuttan 2 derece soğukta durmaları lazım. Vücut sıcaklığı 37 derece ise spermlerin yapılabileceği bir ortamın sıcaklığının 35 derece olması lazım. Onun için bunlar torbaya konmuş, vücudun dışarısına sarkıtılmış.
Daha soğuk ve senin yerde
evet.
olsun diye.
Ve şunu herkes hisseder. İşte soğuk havalarda kremaster kaslar dediğimiz kaslar kasılarak o testislerdeki yumurtaları vücuda yaklaştırır.
Yukarı
o
çeker.
Sıcaklığı sabit tutar. Sıcak havalarda da vücuttan uzaklaştırmak üzere o kremaster kaslar gevşeyerek o torbaları aşağıya sarkıtarak torbanın vücuttan uzaklaşmasını sağlar ki
biraz daha serin bir ortamda olsun.
O sıcaklık vücudun sıcaklığı testisleri etkilemesin.
Zarar vermesin. Yani.
Evet. Dolayısıyla doğumla beraber o kasık kanalından geçip torbalara inen yumurtaların geçtiği yerin kapanması lazım. Oralar çok zayıf yerler. Doğumla beraber bunlar kapanmazsa özellikle çocuğun ağlaması, ıkınması bu yönüyle karın içi basıncın arttığı hallerde hemen kasıkların kenarında böyle işte nohut gibi, fındık gibi, daha da büyük belki ceviz gibi şişlikler görülüyor. Bu dönemde bu çocuğun ameliyat yapılması çok kolay, çok rahat. Çünkü defekt çok büyük değil. Sadece o fıtık kesesini bağlayıp hayligasyon dediğimiz o fıtık kesesini üst ağzından bağladığımız zaman aşağıdaki dokulara zarar vermediği için takviye etmeye gerek kalmadan bunların iyileşmesi
basit
mümkün.
Basit onarımla düzeliyor
çok basit.
Yani.
Yani o kesenin sadece çıkarılıp kordon ve elemanlarından ayrılıp yüksek ligasyonunu sağlayıp bağladığınız zaman ağzını karın içine o kendiliğinden gidiyor. Çok rahat iyileşiyor, çok çabuk iyileşiyor ve hiçbir sıkıntı kalmıyor. Ama yani işte daha çocuk küçük, bu küçük çocuğun ameliyatı olur mu? İşte biraz daha büyüsün diye bir sürü yanlış inanışlarla bekleyenler var. Ha bu sefer başka sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Sıkıntılarımızdan bir tanesi şu, diyelim ki çocuk çok ağladı, çok bağırdı, karın içi basınç çok arttı. O içeriye giren omentum dediğimiz şey sorun yok. Omentumun boğulması çok fazla nadir görülen, çok gördüğümüz bir şey değil ama aynı yerden bağırsaklar içeriye girer. Dolayısıyla
dışarıya çıkar daha doğrusu. Da,
yani o fıtık kesesinin içine girip gire. Vücudun dışına çıkarsa o sıkıştığı yerdeki dolaşım nedeniyle arter basınçla kanı getiriyor ama ven dolaşımı sıkıştığı için geriye gitmiyor. Dolayısıyla gelen kan oradaki ödemi artırıyor ve o bağırsağın bir daha içeriye gitmesine engel oluyor. Bu sefer de işte bağırsak düğümlenmesi dediğimiz şey oluyor ve sadece fıtık ameliyatı değil, bu sefer açtığımız zaman beslenmesi bozulan bağırsağın da bazen
artık hayatı tehdit eden bir ameliyat haline gelmiş oluyor.
Yani sadece çok basit, çok kolaylıkla düzelteceğimiz bir fıtık bozukluğu bu sefer bağırsakları da içine alan, belki bağırsak rezeksiyonu yapıp sağlam kısımları ucuca diktiğimiz bu sefer bağırsakla ilgili de ameliyatın yapıldığı bir başka ameliyata çevriliyor ki bu çocuklar için de çok sıkıntılı, büyükler için de çok sıkıntılı. Onun için fıtık dediğimiz şey karın duvarında bir yırtık gibi düşünün. Yani yırtığın tamiri ne kadar erken yapılırsa büyümeden tamir etmek o kadar kolaylaşır. Onun için teşhis konduysa bundan çok rahat, basit gerçekten muayeneyle koyduğumuz teşhisler yeterlidir.
Peki Ufuk hocam şunu söyleyeceğim. Aile geliyor bize diyor ki dün gece bizim çocuk çok ağlıyordu, ıkınıyordu.
Şişlik
kasada bir şişlik oldu. Şimdi düzeldi. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz böyle durumda?
Şöyle, eğer çok böyle şüpheli, gerçekten anne gördü, şişliğini gördüyse bunun tanısı kesin. Hiç öyle şüpheye gerek yok. Ama şüpheli vakalarda ultrasonla o şeyi defekti görmek, yani çocuğun karın içi basıncı artıldığında içeriye giren omentumun şeyini ultrasonda görmek kolay. Eğer şüpheli bir vaka varsa ultrason bu iş için çok kolay yapılabilecek bir yeterli teşhis metodudur.
Cerrahi başka bir şeye gerek yok. Bir seçenek var mı Ufuk hocam?
Cerrahi dışında fıtık için bir seçenek yok.
Peki en geç ne zaman olur? Bir çocuk fıtığı veya bir yetişkin fıtığından bahsedelim. Tanı kondu şu anda. Bugün olsun mu diyoruz? Bir hafta mı diyoruz?
Şöyle. Hiç bu şeyi yok. Yani illa şu gün ameliyat yapacağız diye bir kuralı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela gelen hastalara söylüyoruz. Bu fıtık. Boğulabilir. Boğulma ihtimali var. Ama boğulmazsa sorun yok. Ama boğulursa
çok büyük,
çok büyük sorunlar var. Dolayısıyla bunu bekletip dursun demek özellikle çocuklar için çok şey değil ama büyükler için çok büyük sıkıntılarla karşılaştığımız oluyor. Çünkü insanların yaşı gitgide artıyor. Defet gitgide büyüyor. Hı. Öyle fıtıklar var ki mesela ameliyat edemediğimiz fıtıklar var. Şimdi niye? Hastanın KOAH'ı var. Karın içi basıncı çok artmış, nefes alamıyor hasta. Dolayısıyla o aşırı zorlanmaya bağlı fıtık oluşmuş. Fıtık artık o kadar büyümüş ki torbaların şeyi aşağıya dizine kadar sarkmış.
Of.
Yani onları tamamen içeriye alıp o bağırsağı içeriye koyduğunuzda karın içi basıncı zaten yüksek. Nefes alamıyor hasta. O basınçla beraber hiç nefes alamayan hastalar var. Bu sefer diyoruz ki ya bunun ameliyatı mümkün değil. Biz bunu ameliyat yapamayacağız. Niye? Çünkü bağırsak zaten içeriye girip girip çıkıyor. Ağzı o kadar geniş ki boğulma ihtimali yok. Ama bu büyük fıtığı tamir ettiğimiz zaman başka sorunlar çıkıyor. Bu sefer hasta nefes alamıyor. Bu sefer ameliyat yapamıyoruz. Ama o hasta soruyorum bu nasıl başladı? Küçük başladı. Yani küçükken tamir edilmiş olsaydı, fıtık o kadar büyümeseydi bunun tamiri çok daha kolay olurdu. Dolayısıyla hastalara da şu örneği veriyorum. Sizin çorabınızda küçük bir kaçık olsa bekler misiniz büyüsün de sonra dikeyim diye? Ne kadar küçükken
bunun
dikerseniz...
Bunun büyüyeceği kural.
Kesin. Yani hasta ıkındıkça, öksürdükçe, hapşırdıkça... Yani yaşlı hastalarda bunun sebebi olarak işte prostat erkeklerde zorlamaya sebep oldukça büyüyeceği kesin. Dolayısıyla bu büyüklüğü baştan önlemek önemli. Şimdi çocuklarınkini bitirelim, gençliğine ondan sonra başlayalım. Biz erkek çocuklarda bu işi daha çok görüyoruz. Yani kız çocuklarından daha çok görülüyor. Ama kız çocuklarında da görülmez diye bir şey yok. Onda da görülüyor. Ama tedavileri gerçekten çok kolay, çok basit. Sabahtan yapıp akşama çok rahatlıkla evine gönderdiğimiz vakalar. İyileşmesi çok kolay. Estetik olarak da dikiyoruz. Bir daha dikiş derdi de yok, hiçbir şey derdi de yok. Yani 15-20 dakikalık bir ameliyatla bu işin tedavisi mümkün. Bir daha da hiçbir komplikasyon olmadan hasta...
Tekrarlar mı hocam?
Şöyle, eğer uygun yapıldı, kese gerçekten yüksek ligasyonu dediğimiz şey iyi sağlanıp kesenin ağzı bağlandıysa çocuk fıtığının bir daha tekrarlamasını beklemeyiz.
Beklenen bir durum değil. Ama ameliyatta ne yapıyorsunuz hocam?
Ameliyatta o kordon şey içine, kasık kanalı içine giren omen şeyi peritonu kasık kanalındaki elemanlardan, kordon ve elemanlarından ayırıyoruz.
Olması gereken yere itiliyoruz.
Keseyi sadece kese olarak çıkarıyoruz. İçine giren şeylerin, omentumun veya bağırsağın içine, karın içine geçtiğini gördükten sonra onu kıvırıp içine bir daha girmeyecek şekilde en alttan, karın içine en yakın yerden bir tane dikişle bağlayıp omentumu içeriye attığımız an tedavisi bitiyor. Bu kadar basit. Yani 15-20 dakikalık bir ameliyat. Çok rahat, çok basit. İyileşmesi de çok kolay. Sabah yapıp akşamüstü...
Fıtık ağrı yapar mı hocam?
Yapar.
Kasık fıtığı?
Yapar.
Peki ağrı yapıp çocuk ağladıkça fıtık artar mı?
Artar. Hmm. Artar. Bunların hepsi sıkıntılı.
Peki büyüklerde bir değişiklik var mı tabloda?
Şimdi büyüklerde şöyle bir şey. Büyüklerdeki sebep mutlaka altta yatan başka bir sebep vardır.
Ne gibi?
Mesela ağır bir şey kaldırmıştır. Zorlanmıştır mesleki olarak. İşte... İki, yaşlı hastadır, prostatı vardır, idrar yaparken çok zorlanıyordur, karın içi basıncı çok artıyordur. Hiç spor yapmamıştır, karın kasları çok zayıftır. Bütün bunlar bir araya gelince, işte ben dün ağır bir şey kaldırdım, buramda bir ağrı hissettim deyip gelip baktığımız hakikaten...
Ceviz kadar bir şişlik.
Gördüğümüz fıtıklar var. Şimdi fıtıkları da özellikle yaşlılarda ikiye ayırmak lazım. İki fıtık tipimiz var. Bir direkt, bir indirekt fıtık dediğimiz fıtıklar. Şimdi direkt fıtıklar direkt karın duvarının yırtılmasından dışarıya doğru bağırsakların çıkması. İndirekt fıtıksa kasık kanalına girip çocuklarda gördüğümüz genellikle indirekt fıtıklardır. Direkt fıtık çocuklarda çok görülmez. Ama kasık kanalından girip torbalara doğru inen fıtık da direkt fıtık, indirekt fıtıktır. Dolayısıyla yetişkinlerde bunların ikisi bir arada görülebilir. Yani hem direkt hem indirekt fıtık görülebilir. Onun için sadece direkt fıtığı görüp tamir edip indirekt fıtığı eğer o peritonu kontrol edip bakmazsak ha bunların nükste kısa bir sürede tekrar fıtığımız var diyerek geri gelmesi mümkün. Onun için mutlaka hem direkt hem indirekt yetişkinlerde ikisine beraber bakıp mutlaka varsa o kordonu da elemanlarından ayırıp keseyi mutlaka kökünden bağlamak bir yetişkinler için de şart. Ama yetişkinlerde genellikle zorlanmaya bağlı, ıkınmaya bağlı. İşte kabızlığı vardır. Aşırı bir öksürüğü vardır, KOAH'ı vardır. Bunların hepsi karın içi basıncı arttıkları için fıtığın büyümesine, şey yapmasına, oluşuna ve daha sonra da büyümesine sebep olur. Onun için teşhis konulduğunda ben tedavisi için karın duvarında bir yırtık, bunu dikmeden bu işin tedavisi olmaz. Mutlaka bunun dikilmesini öneriyoruz. O da aynı şekilde belden aşağısı da uyuşturulabilir, genel anestezi de yapılabilir. Bunlar hastanın durumuna göre karar verilecek şeyler. Yani hiçbir sorun yok. Belden uyuşturularak hastayla hiç uyutmadan konuşa konuşa muhabbet ederek yaptığımız ameliyatlar da var. Hatta eğer gerçekten belden uyuşturulmasında bazı kontraindikasyonlar var veya hastanın sıkıntıları var, işte ankilozan spondiliti var, yani o belden uyuşturamıyorsunuz. Lokalle bile sadece o ameliyat yaptığımız bölge uyuşturularak bile yapılabilir. İşte evre 4 kalp yetmezliği var, işte spinal yapamıyorlar. Genel anestezi veremiyorlar ama hastanın da fıtığı var. Bu konudan rahatsız. Yani fıtık ameliyatı lokalle bile yapılabilir.
Cilt anestezisiyle sadece.
Yani şöyle, peritonu çok çekiştirdiğinizde bazı ağrılar olur. Onu da hastayı hafifçe bir sedatize ettiğinizde tolere edilecek bir ağrıdır. Çok rahatlıkla lokalle yapılabilir. Sıkıntı yok.
Çıktı. Ondan sonra bir daha kontrolü takip bir şey var mı?
Şöyle, fıtık çıktığı zaman, teşhis konduğu zaman tedavisi ameliyat. Şimdi tamam. Ameliyat şeklinde de bir sürü şekiller var. Yani ameliyattaki kasıtlar şöyledir. Ameliyatta iki türlü ameliyat. Şimdi kapalı ve açık ameliyat diye hemen hastalar yine internetten bakmışlar. İşte doktor bey bize kapalı ameliyat yapar mısınız, açık ameliyat yapar mısınız?
Ne farkı var hocam?
Ben şunu öneriyorum. Her hastaya her şey yapılmaz. Şimdi hasta bir şeyi biliyor, bir şeyi görüyor. Bana bundan yapılsın. Yani sizin için uygunsa yapılır. O konuda bir sıkıntı yok. Mesela safra kesesi ameliyatı. Artık açık ameliyat yapmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü bu işte kapalı ameliyat altın standart. Gerçekten. Hiç kesmeden hastayı safra kesesi ameliyatı yaparken keserek yapalım demenin hiçbir anlamı yok. Ama fıtık için altın standart diye bir şey yok. Bunu hastaya göre karar vermek lazım. Hasta gençse gerçekten biz kapalı ameliyatta sadece yama koyarız. Yırtık dikilmez. Yani bir direkt fıtıkta sadece yama koyduğunuzda alttaki yırtık duruyor. Siz üstüne yama koyuyorsunuz. Özellikle hasta gençse, yani aktif bir hayatı
ağır
varsa,
ağır bir şeyler kaldırmaya devam edecekse.
Yani yapacağı iş nedeniyle ağır bir şey de kaldırır, tekrar ıkınır, öksürür. Normal hayatta bunların karşılaşmaması mümkün değil. Böyle bir şey varsa bunun nüksetmesi çok daha kolay olabilir. Hmm. Ama böyle hastalarda önce alttaki açık ameliyatla alttaki yırtığın dikilip açık ameliyatta üstüne yama konulması bu işin çifte bir güvencesiyle nüksünü çok daha aza indiriyor.
Riski azaltır.
Dolayısıyla her hastaya sana açık veya sana kapalı demek yerine hastanın durumuna göre, hastaya
peki,
uygun olan...
Peki kime kapalı hocam o zaman?
Şöyle, diyelim ki hasta yaşlı. Sadece indirekt bir fıtığı var. Küçük bir fıtık. Sadece kordonu şey yapıp, elemanlardan ayırıp keseyi bağladığınız zaman arkada da öyle boşluk çok büyük değilse, küçük bir fıtıksa, küçük bir yama koyarak hastayı çok rahatlıkla aynı gün içinde gönderebilirsiniz. Ama fıtık büyükse, hem direkt hem indirekt fıtığı varsa, dolayısıyla bu iş zorlanacaksa, tekrar olma ihtimali varsa, bunlara yine açık ameliyatla önce bir takviye, üstüne de yama konulması hasta için çok daha uygun olur. Yani hastanın yaşına göre, fıtığının büyüklüğüne göre, fıtığının cinsine göre yapılacak olan ameliyata yapacak olan kişinin karar vermesini isterim.
Daha doğrudur.
Şöyle, biz gerçekten fıtık konusunda askeriyede çok fazla ameliyatlar yaptığımız için ben... Nüksler konusunda tekrar gelenlerin ameliyatı da çok daha zor oluyor. Onu da hastalara şöyle söylüyorum. Yani siz bir kumaşınız var. Elinizde bir kumaşla beraber terziye gidiyorsunuz. Bir elbise diktiriyorsunuz. Dikiliyor elbise ama üstünüze uymuyor. Aynı dikilmiş elbiseyi bir sefer bana getiriyorsunuz. Bana daha iyi bir elbise diktiriyorsunuz. Bu çok daha zor oluyor. Yani ikinci bir ameliyat birinci ameliyattan çok daha zor oluyor. Hem iyileşmesi açısından hem dokuların bütünlüğü açısından çok daha fazla sıkıntı. Onun için ilk seferde hastaya en uygun olan ameliyatın yapılmasında fayda var derim.
Peki hocam teşekkür ediyoruz. Kısaca bu göbek fıtıklarından da bahsedelim mi?
Evet, göbek fıtığı da göbek kordonuyla anneden doğum sırasında anneye bağlandığımız o umbilikal kordon düştükten sonra o göbek halkasının sertleşmesi lazım. Çocuklarda görülebilir. Çocuklarda 2,5 yaşına kadar bunları ellemiyoruz.
Sık görüyoruz evet.
2,5 yaşına kadar bunları ellemiyoruz. Çünkü 2,5 yaşına gelene kadar o göbek halkası sertleşerek fıtığı tamamen kapatabiliyor.
İçeri ittiriyor.
İtiyor. Dolayısıyla göbek fıtığı da göbek şeyde kapandığı zaman deliği hiçbir sorun kalmıyor. Dolayısıyla bunları 2,5 yaşına kadar ellemiyoruz. O arada çocukların ağlayıp ıkınıp çıkmasını engellemek için belki küçük bir nohut gibi veya ceviz gibi, fındık gibi bir gazlı bezden bir şey yapıp koyup göbeği de böyle sıkıştırarak bir flasterle sarmak onun büyümemesi açısından, iyileşmeyi, granülasyon dokusunu çabuklaştırması açısından faydası var. Ama 2,5 yaşından sonra eğer geçmemişse, o delik kapanmamışsa daha fazla bekletmenin bir anlamı yok. Küçük bir şeyle o yırtığın dikilmesi bu işi götürüyor.
Yeterli.
Ama büyüklerde gerçekten bu göbek fıtığı eğer büyük insanlarda varsa fıtık o zaman öyle çok küçük de olmuyor. Yani özellikle şişman, karın kasları
portakal
zayıf
olanlar şey
daha büyük fıtıklar var. Ha bunlar mutlaka dikilerek üstüne yama konularak tamir edilmesi lazım. Çünkü alttaki yapışıklıklar bu sefer bağırsaklarla da ilgili sıkıntılar ortaya çıkarıyor.
Ama prensip olarak kasık fıtığı ile göbek fıtığının bir farkı yok,
yok
bu manada.
Yok. Bir de ameliyat yerindeki kesilerden fıtıklar oluyor. Diyelim ki ameliyat olmuş. Daha önce işte safra kesisi açık ameliyat olmuş. Bir kesi var. O kesiden işte ben ameliyattan sonra bir ıkındım, öksürdüm, hapşırdım gibi bir şikayet de olabiliyor. Ve ağır bir şey kaldırdım. Ameliyat yerinde yeniden şişlik başladı diyor. Hakikaten bakıyorsunuz o kesilen yerler, dikilen yerlerden bir açılma var. Üst taraf kapalı, cildiyle kapalı ama alt taraftaki hem o kaslar hem sıfak açık. Dolayısıyla oraya gelmiş bir sürü bağırsaklar yapışmış. Bunlara da bir insizyonel herni diyoruz. Yani eski ameliyatlara bağlı ameliyat yerindeki bir şişlik de
her yerde olabilir.
Her yerde olabilir.
Kasık gibi, göbek gibi
olabilir.
Değil sadece.
Her yerde olabilir. Bütün ameliyat yapılan yerlerden çıkabilir. Bunların da tamiri mutlaka yine uygun şartlarda, uygun şekilde dikilerek yapılmasında fayda vardır.
Peki. Yine böyle iki tane sık görülen, olduğu zaman adamın hayatının birinci konusu olan meselemiz var. Ben şimdi sırayı biraz ters çevireceğim. Aslında 3 numaraydı bu konumuz ama tırnaktan bahsedelim. Yani tırnak batması diyeceğiz doğal olarak da.
Evet.
Siz ne anlatmak isterseniz hocam buyurun.
Ben,
bu iş neden olur, nasıl olur, ne yapmak
hastalara lazım? Hastalara ona tırnak bakımı diyorum. Ve gerçekten ailede bu eğitimin iyi verilmesi lazım. Tırnak kesilmesi, tırnak bakımı özellikle şeker hastaları için çok daha önem arz ediyor ama genellikle bizim tırnak makaslarımız da böyle. Tırnakları genellikle yuvarlak kesiyorlar. El tırnakları yuvarlak kesilebilir. Ama ayak tırnaklarının yuvarlak kesilmemesi lazım. Çünkü ayak tırnakları ayakta çok durduğumuz için özellikle yürürken veya baskı altında hemen yuvarlak kesilirse bu köşelerden tırnaklar batmaya başlıyor. Şimdi batınca insanların canı acıyor. Bu sefer batan yeri kesiyorlar. Batan yerin kesilmesi sadece kenarı kesiliyor ama içeriye batan öbür kısım bu sefer uzadıkça enfeksiyonlara ve iltihaplara sebep oluyor. Ve gerçekten hayatı çok etkileyen, çok sıkıntı çeken hem iş konusunda hem yürüme konusunda her şeyiyle
hayatı
etkileyen bir enfeksiyona sebep oluyor. Onun için batmaması için yapılacak en güzel yol bakımını iyi yapmak. Tırnağın çekilmesi tırnak şeyi için batması için bir çözüm değil. Niye? Çünkü eğer aynı şekilde yine kesiyorlarsa yine batıyor. Ya ben kendi tırnağımı 3 defa çektirdim.
Oo.
Ben asker lisede okudum. Yani o giydiğimiz postallar nedeniyle ayaklarımız hemen tırnaklarımız tabii aileden gelen bir öyle bir şeyimiz de yok. Eğitimimiz de yok. İşte biz normal tırnaklarımızı tırnak makasıyla kestiğimiz zaman hep yuvarlak keserdik. Yine yuvarlak kestik. Bu sefer batmaya başladı. Batınca iltihaplandı. İşte antibiyotikler şunlar bunlar. Şimdi bu tırnak batıyor diye çektiler. Ama yine aynı şekilde kesip yine aynı şekilde ayakkabı giydiğinizde yine batıyor. Yine çek. Bunun için çözüm değil. Ha bu işi öğrendikten sonra anladık ki bu işin çözümü çekim
böyle
değil.
Böyle olmuyormuş bu.
Ha bu işin bakımı önemli. Ondan sonra düzelttik. Şimdi hastalara da öyle söylüyorum. Ve gerçekten resimlerle de gösteriyorum hastalara geldikleri zaman.
Şimdi üst tarafı hilal gibi bırakmayacağız. Düz
evet,
keseceğiz.
Ayak parmakları.
Ayak
özellikle
için.
Ayak tırnaklarının mutlaka keserken düz kesilmesini öneriyoruz. Yani şu kenarların dışarıda olması lazım. Yani el tırnakları gibi böyle yuvarlak kesilince baskı altında kaldığında hemen bu içeriler
mesela
batıyor.
Mesela baskı altında kaldık
tabii.
Aslında.
Ama ister istemez ayakkabı giyiyoruz. Dolayısıyla hele de bir böyle işte dar ayakkabı, yüksek ayakkabı,
ucu sivri
ayakkabı giyildiği an mutlaka o parmaklar ister istemez baskı altında kalıyorlar.
Peki ailevi mi? Bazı kişilerde daha çok görülüyor mu? Böyle bir şey var mı?
Yani şöyle genetik olarak bir şeyini tahmin etmiyorum. Yani bilgi olarak da böyle tırnak bakımı için genetik olduğunu söyleyen bir şey yok ama aileden gelen bir eğitimsizliğin olduğu kesin.
Peki hocam.
Aynı ailede onun için daha çok görüyoruz. Ha bu genetik değil de aynı ortamda,
aynı ortamda
yaşadıkları için diye düşünüyorum.
Şimdi uçları sivri olan tırnak yukarıdan baskı görünce etin içine doğru saplanıyor.
Evet.
Sonrası hocam?
Ondan sonra iltihaplanıyor.
Mikrop kapıyor
tabii,
yani.
Tabii. O tahriş olması, o etin tırnak tarafından tahriş olması orada mikropların üremesine ve enfeksiyonlara sebep oluyor.
O sırada antibiyotikli pomat falan kullansak düzelmiyor mu?
Yok. Yani pomatlar ona yetmez. Ona mutlaka antibiyotikli hap kullanmak.
Peki yani kullandık, iltihabı geçirdik. Sonra?
Eğer o dönemde, ilk dönemde gerçekten çok uzun süre böyle çok kenarları kesilip de tırnak çok uzun süre uzarken sıkıntı yapmayacaksa ilk enfeksiyonda geldiğinde bir antibiyotikli bir tedaviyle beraber, bir haftalık bir tedaviyle enfeksiyonunu geçiriyoruz. Ha, enfeksiyondan sonra da bazı önlemlerle, pansumanlarla bu tırnağın uzamasını sağlarsak enfeksiyonsuz bir şekilde çok rahatlıkla tırnağı çekmeden bu işin tedavisini yapmak mümkün. Ama öyle oluyor ki gerçekten enfeksiyonu geçirdikten sonra da o tırnağın dışarıya çıkması, şey yapması çok zor oluyor. Çünkü burası tahriş olduğu zaman bir bakıyorsunuz tırnağın kenarından kocaman bir et parçası büyümüş. Yani o et parçası ne kadar sürede oldu? İşte belki bir ayda oldu. Şimdi onun iyileşmesi için en az bir ay daha süre lazım. Hmm. Yani o bir ay sürede de mutlaka yeniden enfeksiyonlara sebep olacak. Dolayısıyla öyle olduğu zaman da mecburen tırnağı çekip o tırnak yatağını revize edip düzeltip o fazlalıkları açarak tırnağın gelişindeki öndeki engelleri açıp gelen tırnağa bakımı yaparak bundan sonra batmamasını sağlıyoruz.
Ama bunda herhalde hemen müdahale şart mıdır demiyoruz. Zaten değil. Ağrıdan duramıyor hasta genellikle.
Şöyle işte battığını hissettiği an gelmiş olsa çok basit önlemlerle, belki enfeksiyon yoksa sadece pansumanlarla bile bunu batmayı kurtarıp tırnağı çekmeye gerek kalmadan bu işin tedavisini yapmak mümkün. Ama genellikle hastalar her şeyde olduğu gibi burada da illa canlarına tak demeden bize gelmiyorlar. Yani küçücük benim tırnağımda bir ağrı var diyerek geleni hiç görmedim. Hepsi geldiğinde açtıklarında böyle enfeksiyon, akan yaralar şeyler yani bir aydır akıyor diyor. Hmm. Ya neredesin bir aydır?
Neredesin arkadaş?
Yani gel bunu çok daha kısa bir sürede halledelim ama yani canına tak demeden kimse gelmediği için ne zaman geldiyse ona göre uygun tedavileri planlamak lazım.
Ne yapıyorsunuz peki hocam tedavi?
Şöyle, bir eğer enfeksiyonu varsa mutlaka antibiyotik ve antiinflamatuar etkili bir ağrı kesici. Gerçekten ağrısı da çok oluyor çünkü. Bunlar bittikten sonra günde en az iki sefer sabah akşam bir pansuman öneriyoruz. Ayağını içine koyacağı bir kap, içine ılık su, içine bir tentürdiyot gibi bir antiseptik solüsyon koyuyoruz. Yani bunu günde iki sefer sabah akşam bir 10 dakika o sıcak suyun içinde hem temizliyor hem de yumuşatıyor.
Yumuşatıyor.
Yumuşattıktan sonra kuruluyup bir pamuğu ip gibi büküp tırnakla etin arasına koyuyor. O pamuk sabah koyduğu pamuk akşama kadar duruyor.
Ne yapıyor o pamuk orada hocam?
O pamuk bir daha tırnağın içeriye batmasına engel oluyor.
Tampon.
Evet.
Ama yani o da zor bir şey değil mi
değil,
hocam ya?
Değil. Eğer çok kısa kesilmediyse sorun değil. Çok da rahat oluyor. Resimlerle gösterdiğim zaman hasta ikna oluyor. Gerçekten gelmiş, resmini çekmişiz böyle. Enfeksiyon iki taraftan birden tırnağa enfeksiyon olmuş. İki taraftan birden iltihap akıyor. Ayağı şiş, ödem var, kızarıklık var, ağrılar çok şey. Bir haftalık bir antibiyotik tedavisinden sonra enfeksiyonu geçmiş. Ondan sonra pansumanlarla beraber tırnağın uzamasına zemin hazırlamışlar. Ondan sonra da tırnağını düz kesmişler.
Doğru kesmişler.
Ha, o tırnağı uzan vaziyette resmini çekmişim. Diyorum ki bu kadar uzatmaya gerek yok ama öbür tırnaklarını bile artık düz kestiği belli. Yani bu batandan sonra ayak öğrenmiş tırnaklarını ya. Düz kesmeye başlamış. Çok rahatlıkla bu tırnağın altını biz destekleyerek tırnak uzaması
kişiden kişiye değişiyor. Peki öğreniyor mu tırnak daha sonra buraya batmaması gerekir?
Hayır, tırnak değil. Siz kesmenizi düzelterek batmasına engel oluyorsun. Tırnak bir şey öğrenmiyor. Hmm. Ama siz
ayağı... ne kadar koyuyoruz hocam? Yani şöyle, bir hafta mı, 10 gün mü?
Şöyle, tırnağın uzamasına bağlı o. Bazı kişilerde tırnak çok çabuk uzuyor. Bazıları da çok yavaş uzuyor. Tırnağın uzama şekline göre ben onu bir ay diyorum. Ortalama bir ay. Yani bir ay süreyle bu pansumanı yaptıklarında mutlaka o tırnak uzayıp dışarıya çıkıyor ve enfeksiyon da geçtiği için bir daha sıkıntı kalmıyor. Ama bir ay içinde eğer geçmiyorsa tekrar görelim. Belki yapılmasında bir problem var. Belki başka bir sıkıntılar var diye görüyoruz. Eğer bir ay içinde geçmiyorsa tırnağı çekip gelen tırnak bu işte çok daha rahat bir şekilde düzgün
peki,
olarak
peki tırnağı geliyoruz. Çekmek dediniz hocam şimdi. Tırnağı evet. Toptan mı çekiyorsunuz?
Evet.
Bir de bu kenarlarını kesip ortayı körletmek gibi
bu da
bir şey
diyorum. Var. Hepsi hastaya göre değişen bir şey.
Nedir hocam bunlar?
Yani
o ne,
şöyle,
bu ne?
Tırnağın bütünüyle çekilmesi, yanlış kesilen tırnak. Battı, enfeksiyon nedeniyle de bir sürü bu işi tedavi edemiyoruz. O tırnağın çekilip yerinin enfeksiyon açısından tamamen kurutmasını sağladıktan sonra yerine gelen tırnak bir daha batmayacak şekilde kesilirse hiçbir sıkıntı kalmıyor. Dolayısıyla bu
İşlem
hastada,
bitti.
Ha, bu hastada bir daha tırnağın pulpası dediğimiz tırnağı yapan bölümü köreltip oradan bir daha tırnak çıkmasını engellemenin hiçbir anlamı yok. Ama diyelim ki gerçekten tırnak yapısı itibariyle gelecek tırnağın da yeniden batacağını görüyorsunuz. Yani o tırnak ayak yapısı itibariyle tırnak çok sıkıntılı bir şey.
Görüntü
diyorum. Bu tırnak yine batacak diyorsunuz. Ha, eğer öyle bir şey varsa, çünkü yapısı itibariyle buraların batmaması mümkün değil. Ha, öyle hastalarda tırnak yatağı revizyonu yapıyoruz. Yani bu sadece kenarlarını batacak olan
yerleri. Dikdörtgen hale getiriyoruz tırnağı
evet,
neredeyse.
Tırnağın o batacak yerlerini kesip geriye kalan kısımları da açarak o tırnağın bir daha içeriye batmamasını sağlıyorsunuz. Bu da dikişle yapılan bir şey. Belki biraz uzun sürüyor. Gerçekten ağrılı da bir şey. Daha sonra dikişlerin alındıktan sonrası belki biraz daha rahat. Ama eğer tırnağın bir daha gelmesini istemiyorsanız tırnağın pulpası dediğimiz o pulpayı mutlaka tahrip etmek lazım.
Nasıl ya tahrip ediyorsunuz?
Yakarak tahrip edilir. Bütünüyle çıkarılabilir. Yakarak tahrip edildiği zaman o pulpadan bir daha tırnak üremezse sorun yok. Onun için bazı hastalarda eğer tırnak yatağı tekrar batmaya müsaitse tırnak pulpası tahrip edilerek oradan tırnağın çıkması önlenebilir. Ama bu da diyorum kişiden kişiye değişecek bir şeydir. Evet. Bu da batmasını önlemenin en kolay yolu tırnağı keserken düzgün kesmek. Ha battığında da o batan yeri kesmemek. Batan yerin altına bir pamuk koyup onu dışarıya uzatıp ondan taşar sonra kesmek. Evet. Yani o kestiğiniz yer mutlaka, şimdi şöyle göstereyim, şu tırnak böyle kesilmesi lazım. Böyle kesildiğinde şurasını kesiyorlar, bu içerisi yine böyle kulak gibi batıyor. Hmm. İşte bu batan yer bizim sıkıntımız. Ama o can acıdığı için burayı kesmiş. O sanıyor ki ben orayı kesmediğim zaman batmayacak. Ama bu içeriden uzayan taraf bu sefer direkt etin içine doğru uzuyor. Hmm. Ve enfeksiyonlar esas...
Dışarıya çıkma kapısı da bırakmadı.
Dolayısıyla esas enfeksiyonlara onlar sebep oluyorlar. Bu yanlış kesimin en büyük şeyi. Onun için tırnağın doğru kesilmesini baştan öğretilirse bu konuda hiç sıkıntı yok. Çok basit. Ayak tırnakları düz kesilecek.
Yani, ayakkabı seçerken?
Ayakkabı seçerken de yani bence... ayakları, parmakları birbirine girecek ucu sivri ayakkabılar, çok yüksek topuklu ayakkabılar, sert ayakkabılar giymek yerine sen nasıl rahat ediyorsan.
Bayanlarda pek görünmüyor herhalde hocam.
Bayanlarda da var, çok var. Yani poliklinikte karşılaştığımız bayan erkek hiç fark etmiyor.
Öyle mi?
Tabii. İş açısından yani ayakta çok durmak, gerçekten dar ayakkabı, yanlış şeyler. Bunlar hep sebep olan şeyler ama bayanda da var, erkekte de var. Çocuklarda da var.
Şimdi ona geliyorum hocam.
Çocuklarda da var,
bizde çocuklarda var. Ama olması mümkün değil. Yani böyle aylık bebeklerde de bazen tırnağın etrafı kızarık geliyor.
Evet.
Onlara ne öneririz hocam?
Onlara sadece bakım yeterli. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Yani çok enfeksiyon olmuyor. Hakikaten kızarıklı şekilde geliyorlar. Ha onlara batmasını önleyecek şekilde o tırnağın dışarıya çıkarılması yeterli. Kendiliğinden düzeliyor.
Şimdiden de öğrenin tırnak kesmeyi demek lazım belki.
Anneye babaya işte bu işi iyi öğretmek lazım. Ya dışarıdan pomat çok böyle enfeksiyona fayda etmiyor.
Peki teşekkür ediyoruz Ufuk hocam. O zaman bir başka önemli mevzuya geçelim şimdi. Halk arasındaki tabiriyle sorayım ben size. Siz bilimsel karşılığı buyurun devam edin. Kıl dönmesi.
Evet.
Çokça soruluyor, akla geliyor. İşte özellikle
çok da
askerlikte mi çok görülüyor özellikle?
Yani gençlerde, genç erkeklerde daha çok görüyoruz. Ama bayanlarda da var, nadir değil. Ama erkeklerde daha çok.
Nedir hocam?
Şimdi kıl dönmesi dediğim şey kılın dönüp içeriye batması değil. Bir kere onu bilmek lazım.
Ne yani, bir şey belirtelim.
Kıl döndü içeriye battı, böyle bir şey yok. Yani kıl dönmesi dediğim şey bizim anne karnında tırnakların, cildin, derinin, saçların, tüylerin geliştiği bir ektoderm tabakasının artığı. Artık bir doku var. Ve o artık doku genellikle daha çok mesela parmak aralarında görülebilir. Göbekte görülebilir. Yani artık dokunun görüldüğü, en sık görüldüğü yerler. En çok da kuyruk sokumu kemiğinin üzerinde görülüyor. Şimdi ergenlik çağına kadar belirti vermiyor gençlerde. Ama ergenlik çağında hormonların etkisiyle kıllar, tüyler büyüyünce oradakiler de büyüyor. Ektoderm kılların gelişli bir tabaka olduğu için orada da kıllar büyümeye başlıyor. Tabii oturma, vurma, çarpmayla da böyle kaykılarak da oturuyorsa o ezilmeyle onlar iltihaplanıyorlar. Önce iki kalçanın arasında tam kuyruk sokumu kemiğinin üzerinde bir şişlik oluyor. Kızarıklık oluyor ve orada apseleşiyor. Apseyi patlatıyorlar. İşte kıl dönmesi vardı, ben ameliyat oldum diyor. Ne ameliyat oldunuz? İşte iltihaplanmış, iltihabın patlatması ameliyat diyor. Apse drenajı. Ama artık doku orada duruyor. İltihap geçiyor ama tekrar ediyor. Bu sefer her iltihaplanma oradaki yaralı bölgeyi, enfekte bölgeyi büyüttüğü için bu sefer yapılacak olan ameliyatı zorlaştırıyor. Onun için de bu kıl dönmesi teşhisi konulduğu zaman, kıl dönmesi teşhisi konulduğunda mutlaka kalıcı tedavisinin yapılması lazım. Kalıcı tedaviden de kasıt o, artık dokuyu bütünüyle çıkarıp geriye kalan kısmı kapatmak lazım.
Ne şikayet eder hocam? Sadece şişlik ve apse mi olur?
Şöyle, bir ağrı olur, şişlik olur. Ondan sonra iltihap olur, akıntı olur ve o şey iyileştikten sonra orada bir delik kalır. Kuyruk sokumu kemiğinin üzerinde bir delik durur.
Bunun ucu bir yere gidiyor mu? Fistül falan gibi bir
yok,
şey mi?
Yok.
O kadarlık bir doku diyorsunuz.
Cilt altında artık bir doku ama çıkardığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela o şeyi kuyruk sokumu kemiğinin üzerine baklava dilimi kestik, çıkardık. tersinden resmini gösteriyorum. Aslında bir şey var mı? Bir şey yok. Ama içini bir kesiyoruz. Bir kapsül içinde bir yumak kıl kökü var. Mesela bunun içinden tırnak çıktığını gördüm. Göz çıktığını gördüm. Diş çıktığını gördüm. Yani ektodermden gelişen bütün organlar oradan
daha
çıkabilir.
Daha burası tomurcuk safhasındayken diyelim yanlış bir yönlenme.
Yanlış yönlenme. Dolayısıyla onların içinden ektodermden gelişen bütün organların çıkması mümkün. İşte ben diyorum tırnak gördük, kıl zaten görüyoruz. Böyle mebzul miktarda. Göz görüldü, diş görüldü.
Gözün kendisi mi var ya?
Göz.
Bildiğiniz göz.
Tabii.
Çok enteresan.
Maalesef.
Siz bunu çıkarıyorsunuz, temizliyorsunuz,
tabii,
kapatıyorsunuz.
Bütünüyle o artık dokuyu çıkarıp altta presakral fasya dediğimiz fasya kadar o bütün kapsülüyle beraber o kistin çıkarılıp artık dokunun çıkarılması lazım. Tabii yerinin kapatılması o çıkan büyüklüğe göre değişik tekniklerle kapatılabilir. Bunu açık da bırakılabilir. Yani bir daha nüksetmemesi için eskiden açık bırakıyorlarmış. Ama bizim asistanlığımız sırasında yapılan bir şeydi. Açık bıraktığınız zaman iyileşme çok uzun sürüyor. Çok büyük bir doku çıkarmışsınız. Açık bırakıyorsunuz.
Bir yolun pansumanı
yere bakın. Her gün pansuman
falan
var ya. Yani asistanken hem bizim canımıza tak derdi hem hastaların canına tak derdi. Ondan sonra işte burayı tabii büyük çıkarınca kapatmak da zorlaşıyor.
Neyle kapatıyorsunuz ki o zaman? İşte, yedek parça ne?
İşte yedek parça değil. O zaman çekiştirerek kapatırlardı.
İçten içe.
Şimdi çekiştirdiğiniz zaman tamam zorladınız, gerdirerek
bir karşı karşıya getirdiniz.
Belli bir süre sonra o dikişler pat diye açılıyor. Bu sefer açık ameliyat gibi oluyor. Yine pansumanlar yine uzun sürüyordu. Şimdi değişik teknikler var. Mesela kalçadan sağlam bir dokudan flap kaydırıyoruz. O açık olan bölümü fleple kapatıyoruz. Hiç gerginlik olmadan çok rahatlıkla defek kapatılıyor. Ben öyle hastalar gördüm ki defalarca olmuş, yıllarca akmış. Yani enfeksiyon olmuş, abse drenajı yapmışlar ama tekrar etmiş. Dolayısıyla her tarafta böyle fistül ağızları var.
Yani sağda genişledi.
Sağda çok büyük. Ya bütünüyle çıkardığınız zaman hakikaten yedek parça lazım. Kapatmak
orayı
lazım. Dolayısıyla hem sağ kalçadan hem sol kalçadan flap kaydırarak böyle iki taraflı flap kaydırarak kapattığımız vakalar var. Onun için ya burada da ben hastalar bazen sadece kuyruk sokumunda bir şişlikle geliyorlar. Burada bir şişlik var. İşte özellikle çocuklarda, gençlerde. Ha diyorum ki bu büyük bir ihtimalle bir kıl dönmesinin şeyi, nüvesi. Ama iltihaplanır, akarsa müdahale etmek lazım. Akmadı, iltihaplandırmadı. Hiç ellemeye gerek yok.
İltihaplandırmama kişiye bağlı bir
şöyle,
şey hocam. Yani temizliğe mi dikkat edecek?
Temizlik değil. Yani orayı tahriş etmemeye bağlı. Mesela kaykılarak oturmaması lazım o kişinin. Yani oturduğu zaman mutlaka yumuşak bir yere oturması lazım. Mesela Amerika'da yapılan çalışmada jip şoförlerini de çok görmüşler. Niye? Devamlı böyle zıplama hoplama şeyleri.
Yani genelde kötü yani yollardan kullanılıyor.
Meslekle yani ilgili olarak şey yapmışlar. Ama oturduğunuz zaman eğer orayı iltihaplandırmayacak şekilde kendinizi koruyabiliyorsanız hakikaten uzunca süre hiç şikayet vermeden kalan, takip ettiğimiz, ameliyat etmediğimiz vakalar var. Ama bir defa akınca oradaki doku enfekte olmaya çok daha meyilli oluyor. Bir defa aktığı zaman bunu bekletmenin bir anlamı yok diyoruz. Onun için bir defa aktıysa mutlaka daha fazla büyütmeden o artık dokuyu çıkarıp yerini uygun bir tarzda kapatmak lazım. Primer de kapatılabilir. Eğer uygunsa, küçükse kestiğiniz yeri direkt primer kapatabilirsiniz.
Kapattıktan sonra bir bakımı, kontrolü var mı?
Şöyle,
takibi var mı?
Yani çıkardığımız yerde mutlaka sızıntılar olduğu için ona bir diren koyuyoruz. Bir gün direnini bekletiyoruz. Sabah ertesi gün gelen miktara göre direnini çektikten sonra hastanın yarasını bile açık bırakıp gönderiyoruz. Ertesi günden itibaren normal banyosunu da yapıyor. En fazla bir hafta içinde de dikişlerini alıyoruz. Dikişler alındıktan sonra da zaten hiçbir sıkıntı kalmıyor.
Kalmıyor.
Bir haftalık bir şey.
Peki vücudun başka bir yerinde olur mu Ufuk Hocam?
İşte
bu sadece
diyorum,
kuyruk sokum bölgesinde mi görüyoruz?
En çok orada görüyoruz.
Başka yani nerelerde
görüyoruz
mesela?
Parmak aralarında olabilir. Hem ayak hem el parmak aralarında.
Yine tekrarlayan hapselerle kendini
gösteriyor. Tekrarlayan hapseler. Yani o artık doku orada da var. Onu mutlaka çıkartmak
en
lazım.
En küçük kaç yaşında gördünüz hocam bugüne kadar?
Yani 12-13 yaşlarında işte böyle
görülüyor.
Işte, tabii görülüyor çünkü şeye bağlı. Yani artık dokunun büyüklüğüne bağlı. Genellikle ergenlik çağında hormonların etkisiyle kıllar tüyler büyüyünce şikayetler başlıyor. Yani çocuklarda çok nadir ama yani en genç gördüğüm yani 12-13 yaşında çocuklarda ergenlik çağı başlar başlamaz oradaki dokunun hemen enfekte olduğunu gördüğümüz vakalar var ama gerçekten askerlik çağı bu iş için çok verimli bir çağ.
Evet.
En çok vakalar
askerde çıkıyor.
En çok askerde görüyoruz.
Şimdi hocam programımızın sonuna geldik. 2 dakika bir boşluğumuz var. Müsaade ederseniz belki çok primer sizin konunuz da olmuyor ama sizinle ilgilendiğiniz bir konu var. Nasır meselesi. Nasır'ın ne kısmı cerrahi ilgilendirir? Hangi kısmı cildiye hekimini ilgilendirir? Sizi ilgilendiren boyutu nedir?
Evet, şimdi nasır dediğim şey bir cildin aşırı tahrişine bağlı sertleşmesi. Şimdi genellikle ayaklarda görürüz nasırları. O da normalde ayağın yere basması gereken yerlerin dışında bir yer. Ayağın yere temas ediyorsa nasırları genellikle orada görüyoruz.
Yani topuk zaten basacak. Orada problem
i̇şte
yok mu?
Topuk, baş parmak ve beşinci parmağın
arasındaki
alan. Üç alan. Hiç nasır görmeyiz oralarda. Bunlar zaten normalde ona göre yaratılmıştır. Ya oralarda bir sıkıntı olmaz. Ama ayağın yapısı nedeniyle bazı bozukluklar varsa mesela beşinci parmağın kenarında görürüz. Niye? Dar ayakkabı giymiş. Burası devamlı tahriş olmuş. Olmaması lazım olan bir yer. Eğer çok tahriş olursa nasırı burada görürüz. Ama ayağın tabanında çöküklüğü var. Dolayısıyla normalde hiç ayak tabanının yere basmayacak kısımları devamlı yere sürüyorsa devamlı o bastığı yerlerde de mutlaka nasır oluyor.
O ince kibar doku gidiyor.
Tabii. O sertleşiyor. O sertleşme de gerçekten eğer hep aynı yere aynı şey olduğu için orası böyle içeriye doğru çivi gibi büyüyen nasırlar gördük. Şey olarak.
Çok ayağın içine nasırlar. Doğru.
Tabii içeriye doğru.
Batar o zaman.
Batıyor zaten. Dolayısıyla onu yumuşatıp böyle karnabahar gibi açıp bir özel kremle yumuşatarak karnabahar gibi açıp ondan sonra onun kökünü alıp kökünü yakmamız icap ediyor. Aldık ama aynı şekilde yine tahriş olacak. Bu sefer tekrar ediyor. Onun için mutlaka nasırlarda eğer özellikle tabandaysa o taban bozukluğunu düzeltecek mutlaka
ortopedik cerrahi mi önce?
Kullanmak lazım.
Aparatlar.
Yani aparatlar kullanmak lazım. Mesela bu iş için şu anda sizi çıplak bir ayakla bilgisayar ortamında şeyde yürütüyorlar. Sizin kendi ayağınıza uygun. Yani neresi basacak, neresi basmayacak, neresi bozuk onu
tespit ediyor.
Ona uygun bir tabanlık yapıyor.
Yürüme analizinde.
Yürüme analizine göre ona uygun CNC makinelerinde size uygun tabanlık yapıyorlar. Siz o tabanlığı kendi ayakkabılarınızın içine koyarak onu giyiyorsunuz. Dolayısıyla bir daha orası tahriş olmadığı için
önlenmiyor. Bilmiyor aşağıda tahriş oluyor.
Dolayısıyla tahriş olmadığı için sıkıntı olmuyor. Ama eğer bir defa olduysa bunu mutlaka uygun şeylerle yumuşatarak kökünü alıp bir daha olmaması için de önlem
peki,
almak
peki illaki lazım. Cerrahi mi hocam? Cildiye bakmıyor mu nasıra normalde?
Şöyle, cildiye bu işin önlenmesi amaçlı bakabilir ama onlar bıçak kullanmadıkları için genellikle bıçak kullanacak hastaları bize yolluyorlar.
Genel cerrahi baksın diyoruz.
Evet.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimizin programımızın bu haftaki konu genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ufuk Özaydın. Kendisiyle dediğimiz gibi çok büyük olmayan ama başa gelince her şeyi hissettiren, her yerde kendini hissettiren önemli meselelerden, fıtıktan, kıl dönmesinden, tırnak bakımından ve nasırdan bahsettik. Teşekkür ediyoruz. Çok pratik bilgiler verdiniz hocam. İnşallah bir müsait vakitte tekrar sizi misafir etmek isteriz.
İnşallah.
Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Nefes Saat programını bu hafta sonlandırıyoruz. Kalın sağlıcakla.